Şimdi arkadaşlar teşekkür ediyorum katılımınız için. Biz 4 program, Emre Hoca 4 program çektik Caner Hoca, Emre Hoca ve ben. Hepsinde de kitap, varoluş üzerine konuştuk. Kitap yeni olduğu için, yani doğrusu da o. Bunun üzerinden gidiyoruz. Bir kitap çıktığı zaman da o kitapla ilgili biraz sohbet edip, kitabın yazılış gerekçesi, hangi amacı gerçekleştirmeye matuf, onunla ilgili konuşuyoruz. Bu 4 yıl kadar, bakmayın böyle 180 sayfayı bulmayan bir kitap ama 4 yıl kadar, 4 yıldır bu kitapla uğraşıyorum yani. Ara ara yazıyorum ve defalarca gözden geçen bir kitap. Kelime ekonomisi diye benim tez yazımında öğrencilerime söylediğim bir şey var. Mümkün olduğu kadar, yani bir kelimeyi attığınız zaman cümlenin anlamı bozulmuyorsa kelimeyi atın. Kelime ekonomisi yapın. Yani düşünün, mümkün olduğu kadar o sayfada fazladan bir kelime olmasın. Bu kitapta da mümkün olduğu kadar az kelimeyle çok şey ifade etmeye amaçlanmış. Öyle bir iddiası var. Ve bir ihtiyaç duyulduğunu düşündüğüm için biraz rehabilitasyon kitabı. Biraz rehabilitasyon kitabı. Yerine göre biraz acıtıyor. Bu reflektif felsefe dedikleri bir felsefe var. Reflektif filozofi. Felsefenin kendi kendini eleştirisi yani. Reflektif filozofi. Bir tür reflektif teoloji yapıyor bazı yerlerde. Teolojinin eleştirisi. Kastım şu. Bunu samimiyetle, içinde bulunduğumuz şartları, yaşam şartlarını, insanın varoluş şartlarını, yaşamımızı sürdüğümüz ortamı, bütün dünya için, sadece Türkiye değil, dikkate aldığımda şu soruyu soruyorum. Yani bu dünyayı bu şekilde planlayan, yaratan ilahi iradenin ne kadar gerçekten arzuladığı bir hayat yaşıyor insanlık? Ve insanlığın yaşam şartları Allah'ın rızası içerisinde yer alan, yani razı olduğu bir yaşam mı bu? Hiç ben düşünmeden, tartışmasız hayır diyorum yani. Böyle bir yaşam değil. Dolayısıyla en fazla kritiği, eleştiriyi hak eden bir alan bu. Ya bu kadar peygamberin geldiği bir dünyada, tarihe bakın, bu kadar peygamber yani. Sonuç bu. O zaman bu işte bir iş var. Ya peygamberler başarısız, işlerini yapamadılar. Ya insanlara taşıdıkları mesaj çok efektif, etkili bir mesaj değil, çarpan etkisi çok düşük. Ya farklı coğrafyaların kendi direnç kaleleri var. Direniyorlar insanların. Tamam. Ama ortada bir terslik var yani. Bir ayeti kerimeyi, burada andım onu, mealen söyleyeceğim. Diyor ki, Elmalı Hamdi Yazır orada çok yaratıcı da bir yorum yapıyor. Diyor ki, önce insanlar bir topluluktu. Ümmet diyor da, ümmet deyince sanki dini bir içerik gelebilir diye ben ümmeti topluluk olarak alalım. İnsanlar önce bir topluluktu. Sonra aralarında ayrılığa düştüler. Biz de onlara hak ile hükmetsin aralarında diye peygamberler gönderdik. Fakat bu peygamberlerin ümmetleri daha sonra bu tefrikayı, bu ayrılığı daha da derinleştirdiler. Şimdi Elmalı Hamdi Yazır diyor ki, buradan çıkan sonuç şu: insanlar başlangıçta bir topluluktu demek, peygamberler insanlık tarihine sonradan dahil oldular demektir. Yani başlangıçta peygamber yoktu. Yani Adem ilk peygamberdir sözü doğru bir söz değil Elmalı Hamdi Yazır'a göre. İnsanlar normalde yaşamlarını sürecek donanıma sahiptirler. Akıl, vicdan, tecrübe, bütün bilgi verileri, doğru mu? Bunlara sahibiz. Bunun için bir peygambere gerek yok. Çünkü bunlar zaten peygamber. İçimizdeki akıl bizim peygamberimiz. Dışarıdaki peygamber bizim aklımız. Aralarında bu Cafer-i Sadık'ın sözüdür. Cafer-i Sadık'ın sözü. Dışarıdaki peygamber İçimizdeki aklın cisim bulmuş halidir. Bizim içimizdeki akıl da peygamberin içimize girmiş soft halidir. Dolayısıyla başlangıçta mesele şu. Başlangıçta topluluk var. Tamam, biz birbirimizle anlaşamadık. Birbirimizi yedik. Allah da hakla, hak ile hükmetsin diye. Bakın peygamberler kafalarına göre değil. Hak ile hükmetsinler diye onlara peygamber gönderdik. Tamam. Peki ondan sonra ne beklersiniz? Peygamberler geldikten sonra bütün kavgalar, gürültüler yatışsın. Hak, adalet, hakkaniyet neyse bütün bunlar hüküm ferma olsun. Bunlar hakim olsun. Öyle değil. Peygamberlerin ümmetleri bu tefrikayı, bu ayrılığı, bu anlaşmazlığı daha da derinleştirdiler. Şimdi programlardan birisinde söz konusu ettik bunu. Diyor ki biz bu ayet bir yerde duruyor. Şimdi ikinci bir ayet söyleyeceğim. Bu ayetleri söylememin sebebi dinin bugünkü konumunu ne kadar kritize, dinin anlaşılma biçimini, formunu ne kadar kritize etmemiz gerektiği, içten bir eleştiri yönetmemiz gerektiğine zemin oluşturmak üzere bunu söylüyorum. Diyor ki biz kitaba insanları mirasçı kıldık. Yani Allah'ın kitabına insanlar mirasçı kılınıyor. Allah'ın kitabı. Allah'la aramızda bir miras ilişkisi var. Yani kitaptır. Bu dediği bilgi. Yani alleme dediği anda, Allah öğretti dediği anda aslında Allah'tan bize gelen miras nedir? İlimdir. Alleme. Öğretti. Bitti. Bilgi mirası. Ve o bir kitap olarak elimizin altında. Diyor ki ondan sonra ya bunlardan bir kısmı kendilerine zulmettiler diyor. Aman Allah'ım. Ya şimdi kitabın mirasçısı, peygamberin takipçisi, en büyük iddianın sahibi adam zulmetme fiilini işleyen adamın adı nedir?
Zalim.
Zalim ya. Yani zalim sıfatını kitaba mirasçı olan insanlara Allah yakıştırıyor, kullanıyor. Diyor ki bunlardan bir kısmı zalimdir diyor. İkinci kısım onlar orta yolu tutan. Böyle ben o orta yolu tutanlara bu bağlamda diyorum kimliksiz, kişiliksiz, amorf, şekilsiz, öne çıkmak istemeyen tipler. Şimdi üçüncü kısım ise onları övüyor. Onlar iyilikte zirveyi yakalayan, en öne çıkanlar. Şimdi dolayısıyla kitaba mirasçı olan, Allah'la irtibatı olduğunu söyleyen, bir peygamberliği irtibatı olduğunu söyleyen, din, iman diyen, İnsan en az üç kategori içerisinde. Hepimiz için risk. Diyorum ki yani Allah Allah burada zalim dediğine göre yani dışarıda aramayacağız bunu. Ya bir agnostik, bir ateistten bahsetmiyor. Kendine zulmeden. Mesela bütün potansiyelleri var. Adam çok akıllı, çok zeki, çok çalışkan bir adam. Hiçbir şey yapmasa. Abi okumuyorum ben. Ya sen IQ'n çok yüksek abi, sen üniversiteye gitsen mesela derece yaparsın. Gitmiyorum ben diyor şimdi çocuk. Şimdi bu çocuk zalim. Hangi anlamda zalim? Zulüm biliyorsunuz karanlık demek. Kendi yetilerini karartan demek. Verilen yetisini kullanmayan adam. Çünkü size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz diye ayet-i kerime var. Nimet dediği ne? Çay, ekmek, peynir değil. İnsani yetilere Kur'an-ı Kerim nimet diyor. Bunu kullanmayan adam zalim aynı zamanda. Dolayısıyla zulüm, zalim kategorisi kendisinden beklenenin tersini yapan aynı zamanda. Elinde imkan var. Mesela devlet başkanı zalim olur. Neden? Ya adamın elinde imkan var. Bütün insanların iyiliğine kullanabilecek imkanlar varken adamları kötürümleştirmek için kullanıyor. Savaş ilan ediyor. Yokluk, efendim, kıtlık, yoksunluk bütün bunların sebebi oluyor. Bak o adam zalim işte. Çünkü tam Kur'an-ı Kerim'de insan zalimdir ifadesini kullanırken Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kategori çok enteresan. İnsan zalim yaratılmıştır demiyor. Zalum diyor. Bakın Arapçada zalim. Bir de zalûm, cahil, cehul. İki form. Aradaki fark şu, zalim adamın karakteri böyle. Ama insan için onu kullanmıyor. Diyor ki insan zalûm yaratıldı. Yani bile bile zulmü tercih ediyor, bilerek tercih ediyor. Cahil yaratıldı, yani karakteri cahil demiyor. Cehul diyor, yani cehli tercih ediyor. İnsan bunu tercih ettiği için Allah onu eleştiriyor, kızıyor. Şimdi ben de dinlerle ilgili diyorum ki, ya alternatifler var. İyilikte zirveyi yakalama şansın da var. Sarkacın diğer ucu. Diğer ucu. Ya burada iyilik var ya da öbür tarafta zulüm var. kendisine yeti verilen bir dinin içerisindeki bir adam motivasyonu çok güçlüdür mesela. Yani düşünün IŞİD'in içerisindeki bir adamın da motivasyonu çok güçlüdür. Fakat o motivasyonu nerede kullanıyor? İnsanları öldürmekte kullanıyor. Bakın, dolayısıyla bir yetiyi çok kötü kullandığı için adam zalim. Öbür uçta bir de bir yetiyi çok iyi bir yerde kullandığı için sabigun oluyor. En ileriye geçen, zirveyi yakalayan oluyor. Müsabakada birinci gelen oluyor. Şimdi o zaman sıkıntı şu, dinin içerisinde bulunan insanların nasıl oluyor da neden, hangi, ya bu kadar parçalanma, bu kadar hem iyiliğe, yani Mevlana'yı da sen üretiyorsun, İbn Arabi'yi de sen üretiyorsun, İbn Rüşd'ü de sen üretiyorsun, IŞİD'i da sen üretiyorsun. Bu nasıl oluyor? Bugün bizim en ciddi meselelerimizden bir tanesi, yani bu özcü yorumlar denilen, özcü yorumlar. Ben NATO toplantılarında 5 yıl, dünyanın her tarafında NATO toplantılarına çağrıldım, konuştum. Yani kadrolu eleman olarak 5 yıl. Ukrayna, Karadağ, Fransa, Almanya, Türkiye'nin mükemmelliyet merkezi terörle mücadelede. Orada, Amerika'da, aklınıza gelebilecek ülkelerin büyük kısmında konuştum. Adamlar açık açık şunu söylüyorlardı ya, bu terör meseleleri, İslam. Diyorlar şu tercihi yapmamız lazım. Bizim kavgamız terör meselesi, IŞİD, işte Kaide, bunlar ya da Boko Haram. Bunlar açıldığı zaman bizim mücadelemiz Müslümanlarla mı? Yani bu kötü Müslümanlarla mı? Yoksa Kur'an'la mı? Özcü olanlar, özcü olan essentialist dedikleri adamlar diyorlar ki kardeşim açık açık söyleyiniz. Bu kötü Müslümanlar dediğinizi kim yetiştiriyor? Kaynakları ne bunların? O kaynağı kuruttuğunuz zaman onları da kurutmuş olursunuz diyor. Dolayısıyla özcü tutum, bizim kavgamız Kur'an'ladır. Bitti, bunu söylüyor. Şimdi onlara o konuşmasını yaptıktan sonra ben konuşmamı yapıyorum. Diyorum ki yani bakın yanlışınız şurada. Şu sorunun cevabını bulamazsınız. Aynı Kur'an'dan beslenen Sarkac'ın diğer ucunda işte bahsettiğimiz filozoflar var. Büyük büyük düşünürler var. Öbür ucunda İşte bahsettiğiniz terör elemanlar var. O zaman mesele özde değil, o özün serpildiği, yetiştiği topraklardaki arazide, sosyoekonomik koşullarda bir insanın beklentisiyle, yani bu aynı soru bugün Türkiye'de geçerlidir. Bir insanın umudu, beklentisi ile gerçekleşen arasındaki mesafe ne kadar açıksa o kadar radikalleşir. Din ne vaat ediyor? Çok iyi, güzel şeyler vaat ediyor. Allah denilince aklınıza ne geliyor? Kötü bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Bu sizde büyük bir beklenti yaratıyor. Haklı olarak, doğal olarak. Yani mutluluksa en iyisi. Refahsa en iyisi. Kaygıdan uzak bir yaşamsa aynısı. Bu beklenti. Peki gerçekleşen? Gerçekleşen bu olmadığı zaman insanlar ne yapıyor? Radikalleşiyorlar. Şimdi o zaman sorulardan bir tanesi de bu. Şimdi bunları artırdığınız zaman ortaya şu çıkıyor. Karl Barth diye bir adam, Church Dogmatics, böyle çok baba bir eseri var. Ben o eseri satır satır baştan sona kadar okudum. Karl Barth, yani Alman Protestan teolojisinin çok büyük isimleri. Diğer Friedrich Schleiermacher, ondan sonra Karl Barth. Sonra son dönem Karl Rahner gibi Katolik isimler. Bunların her biri satır satır hepsini bilirim. Görüşleri nedir ne değildir. Adam bir şey söylüyor. Bunların her biri bir şeyi temsil ederler. Mesela kriz teolojisi diye bir teoloji var. Ve Karl Barth kriz teolojisinin temsilcisidir. Kriz teolojisi bu konu deminden beri söylediğim, anlattığım meselelerde, yani teolojinin her şeye egemen olan, hükümran olan bir Allah'la, ebedi, ezeli bir Allah'la zamanlı bir insan arasındaki gerilimin, sürekli gerilimin var olduğu ve bir aradaki uzlaşının hiçbir şekilde sağlanamadığı bir teolojiye kriz teolojisi diyor. Bunu mesela Hegel aşmaya çalıştı, bu krizi. Hegel bir din felsefesi, ilk defa Batı'da din felsefesi yapan kişi olarak Hegel kabul edilir. Ve Hegel Hristiyanlığı din felsefesi konusunda zirve felsefe olarak kabul eder. Sebep şu, az önceki krizin aşıldığını düşünür. En yüce olan Allah ile insan arasındaki ilişki İsa'nın oğul yapılmasıyla aşılmıştır ona göre. Yani en yüce olan, en aşağıda gibi duran insanı kendisine oğul yapmak suretiyle aşmıştır diyor krizi. Onun söylediği şeyi yani batıda kabul edenler var, etmeyenler var. Ona mitoloji diyenler var, demeyenler var. Dietrich Bonhoeffer mesela, bu adam, şöyle düşünün. Ya batı teolojisini arkadaşların okumasını öneririm. 38 yaşında Dietrich Bonhoeffer bu teolojinin mitolojiden arındırma, demythologizing dedikleri teolojiyi mitolojiden arındırma çabasının başındaki isimlerden bir tanesi de Dietrich Bonhoeffer. 38 yaşında adamı Naziler idam ettiler teolojik görüşlerinden dolayı. Şimdi bir adam ne der de, mitoloji denilince şu değil anlaşıldığı gibi, yani hurafelerden dini arındırma, öyle değil. Mitolojiden arındırmadan kastı şu, bir adam, bir idareci dünyadaki siyasal konumunu kozmik olan varlıkla irtibatlandırarak destek aradığı anda işte ora mitolojidir. Yani kozmik olanı senin siyasal alanına transfer edip kullanmaya başladığın anda mitoloji işliyorsun demektir. Ve bu en büyük şirktir. Onu dediği anda Naziler, hop kardeşim sen ne diyorsun? Çünkü adamın söylediği anlaşıldı değil mi? Aslında din istismarının, yani mitoloji dediği din istismarıdır. Yani zillullah fil art bizdeki gibi. Yani orada da batıda da aynı şey çalıştı. Çalışmadı değil. Yani Haçlı Seferleri çalıştım ben. Yani yayınlanmış yazılarım var. İngilizce yayınladım, Türkçe'ye çevrildi. Farsça'ya çevrildi. Oryantalist dönemler, Haçlı Seferleri, çok da iyi kaynaklarım var. Yani Vatikan'dayken çalıştım onu, gerçekten çok iyi bir çalışma. Bir şeyle karşılaştım, şaşırdım. Hatay'ı Haçlılar, Haçlı Seferleri başladıktan sonra Hatay'ı ele geçirmeye çalışıyorlar, Antakya'yı. Bir türlü ele geçiremiyorlar. O arada birisi milleti motive edecek, yani Haçlı askerlerini motive edecek bir olaydan bahsediyor. Longinus diye bir adamın mızrağı eskiden beri, yani mitolojinin dinlerdeki, siyasetteki kullanım biçimine örnek olsun diye veriyorum. Longinus diye de İngilizce'de okuyorlar. Longinus diye yazılıyor. Onun mızrağı Hatay'da bulundu. Saint Pierre Kilisesi'nde bulundu. Bu bizim burayı işte fethedebileceğimizin, ele geçireceğimizin işaretidir. Haydi Allah Allah Allah Allah yani. Ve kısa sürede indiriyorlar şehri. Ve bu Longinus'un mızrağı diye buldukları mızrak, Alman hükümdarı savaş meydanlarına, bütün hükümdarlar bu mızrakla çıkarlarmış. Mızrağı elinden düşürdüğü anda vurulup ölmüş Şalman. Ve bu mızrak Nürnberg'de kutsal emanetler içerisinde yıllarca, yüzyıllarca saklandı. Naziler döneminde Avusturya'ya kutsal emanetler taşındığı zaman mızrak da onlarla gitti. Bugün girseniz Longinus'un mızrağı diye karşınıza çıkar. Nedir Longinus'un mızrağının hikayesi? Hazreti İsa çarmıha gerildiği zaman, normalde çarmıha germek biliyorsunuz, insanı öldürmek için çarmıha germiyorlar. Çarmıha geriyorlar, öyle bırakıyorlar. Acı içerisinde, birkaç gün içerisinde ölüyor. Fakat kutsal cumartesi, işte sept günü geliyor. Yahudiler valiye diyorlar ki, ya adam gönderin de şunların ölümünü hızlandırın. Yani bir an önce ölsünler, kaldırılsın bunlar. Cumartesi böyle asılı kalmasınlar. Longinus diyor bir asker, yani ölümü hızlandırmak demek, geliyorlar asılı olan adamların kemiklerini kırıyorlar. Kemiklerine vura vura kılıyorlar, bir an önce ölsünler. Longinus geliyor, tam İsa'nın başına geliyor, kemiklerini kıracak, bakıyor ki İsa zaten ölmüş. Yandaki diyor ki, ya emin misin diyor, karnına mızrağı sokuyor. İstersen diyor, göstereyim diyor. Bak sesi çıkmıyor diyor. Mızrağı sokuyor. Daha önce kutsal kitapta şöyle bir ifade geçiyor. Onun kanını akıtacaklar ama kemiklerini kıramayacaklar. Şimdi Longinus bir Romalı asker ama daha önce söylenen bir ifade, ayet onun elinde gerçekleştiği için Romalı asker aziz ilan ediliyor. Onun mızrağı da kutsal mızrak oluyor. Dolayısıyla tarih boyunca bu mızrağı kim elinde tutarsa o işte muzaffer oluyor. Abi şimdi bir mitolojiyi kurdular, bir mitolojiyi, tamam mı? Ve buna herkes kozmik olan bir şeyden medet umuyor. Yani o mızrağı kim sahipse abi o zafer onun yani şimdi. Adam diyor ki Dietrich Bonhoeffer, abi diyor dini diyor mitolojiden arındıracağız. Sizin bu tür yaslanmalarınızın hepsini ortadan kaldıracağız. Öyle mi diyor? O zaman önce biz seni abi bir ortadan kaldıralım diyor. Adam diyor mu 38 yaşında adamı idam ediyorlar. Şimdi yani teoloji dediğimiz şey kimi zaman bir kritik eleştiri, kimi zaman bir yerine göre Karl Marx'ın o din afyondur cümlesinde olduğu gibi yerine göre bir rehabilitasyon, yerine göre bir protesto, aynı cümleyi o kullanıyor aynı paragraf içerisinde. Bunu yani bugün dinden bahsederken ben şöyle diyorum. Hazreti Peygamber'in kendi yaşamında dinler, ya yani din insanlarla ilişkisinde, farklı toplumsal kesimlerle ilişkisinde nasıl etkin olduğu, aslında onu takip ettiğiniz zaman görüyorsunuz. Peygamberi bir toplumun ortasına getiren, vahye muhatap kılan nedir? Bazı şeylerin varlığı, bazı şeylerin yokluğu, bazı şeylerin bozukluğu. Öyle şeyler var ki o toplumda olmaması gerekiyor. Öyle şeyler olmalı ki o toplumda yok. Ve bazı şeyler var fakat bozuk. Onun için şu ifadeler hep söylenir. Yani bir şeyin önce imha etmelisin ki sonra onun yerine bir şeyi ihya edebilesin. Yani ihya imha ile birlikte olur. Yani kirli suyu tutarak, onun üzerine temiz su katarak sen kirli suyu, değil mi? Temiz su elde edemezsin. Kirli sudan kurtulman gerekiyor. Onun için soru şu. Bugünkü toplumda neyin imha edilmesi gerekir ki onun yerine yeni bir şeyi ihya edesin? Neler bozuldu ki onu ıslah edesin? Bunu çok eskiden hatırlıyorum. Bir aralar sık kullanıyordum yayınlarda. Peygamberin misyonu. Bugün hepimizin misyonu diyorum. Bunlardan bir tanesi dinin kendisine, dine bindirilen ne varsa onlardan arındırmak. Buna İhlasu Din diyoruz. İhlas suresi. İhlas, halis, katıksız formuna kavuşturmak. İhlasu Din. Peygamberin misyonunu birkaç kategoride ele alacak olursanız bunların en temellerinden bir tanesi İhlasu Din. Dini halis, katıksız formuna kavuşturmak. İkincisi İkmalüddin. Eksik bırakılan ne varsa din namına onları tamamlamak. El yevme ekmeltü leküm dinekum. Bugün sizin dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim. Abi kamil din varsa ortada insanları kemale erdirmesi gerekir, değil mi? O beklenir. O zaman öyle olmuyorsa demek ki oradaki ikmalde bir sıkıntı olmuş. Üçüncüsü ısharüddin. İsharüddin, bu söylediklerim hepsi ayetler çerçevesinde. İsharüddin de farklı din yorumları, farklı din algılarının yarışması içerisindeyiz. Ve bunlar da diyor ki esas Allah'ın dini bütün diğer dinlerin üzerine çıkacak ve diğerlerine hakim olacak. Diğerlerini aşağıda bırakacak. Şimdi hangisi Allah'ın? Herkes diyor ki abi diyor benim yorumum Allah'ın, yani niyet okuması yaparsanız Allah'ın niyetine daha uygundur. Yani herkes onu diyecek. Hiç kimse demez ki benim yorumum. Peki ne yapacağız? Hangisini? Hepimizin anlattığı bir din yorumu var ya. Ya ben bir perspektiften konuşuyorum. Caner Hoca bir perspektiften konuşuyor. Emre Hoca oradan başka bir perspektiften konuşuyor. Mehmet Hoca ayrı bir perspektif olabilir. İşte bilmem hiç beğenmediğiniz birisi başka bir... Ama hiçbirisi abi ben niyet eyledim Allah rızası için size kötü bir şey anlatmaya demiyor. Herkes en iyisini anlatacağım size diyor. Fakat adama dinlediğinizde karar vermenizi sağlayan dinin dışında bir şey olması lazım. Kastım şu. Maturidi'yi çalıştığım için çok sık geliyor dilime. Onun Kitab-ı Tevhid adlı gerçekten şaheser bir çalışması var. Ve onun birinci sayfada şöyle bir giriş yapıyor. Diyor ki, her din mensubu kendi dininin en üst din olduğunu söyler diyor. Kime sorarsan. O zaman diyor, bu dinin dışına taşıp, bütün bu iddiaları değerlendirecek, yargılayacak başka bir kriter bulmak lazım diyor. Yani dinin içinde eğer arayacaksan herkes haklı o zaman olacak. Bakıyorsun birbiriyle çelişiyor. O zaman başka bir şey. Nedir o? Akıl kardeşim. Akıl. Bunu anlatamadık millete ya. Ya bunu anlatamadık. Gazali aynı cümleyi kullanıyor Mişkat'ta. Zekeriya Errazi Tıbbı Ruhani, Ruhani Tıp diye bir kitabı var. O kitapta aynı cümleyi kullanıyor. Maturidi aynısını kullanıyor. Ortak cümle şu. El aklu mizanullahi fil ardı. Hocam tercüme eder misiniz?
Allah'ın yeryüzündeki mizan ölçüsüdür. Yani
Arapça bir tercüme çok sevap getiriyor. Sevabı hocama vererek ne kadar bonkör olduğumu, ne kadar diğer gam olduğumu da göstermiş oldum. Yaptığı iyiliği böylece ortaya seren bir hoca olarak da ne kadar bir ruhunu güldürerek de ne kadar aman ya sevap üstüne sevap. Nurun ala nur. Hepsinin ortak kanaati şu. Akıl Allah'ın yeryüzündeki terazisidir. O zaman hangi iddianın doğru olduğunu değerlendirecek mizan, kriter insanların kendi içinde. Toparlamak üzereyim. Şunu söylüyorum. Diyorum ki şurada oturuyoruz. Yani derste öğrencilerimi anlatırken bir örnek veriyorum. Aklın, izanın, insafın, vicdanın dinden önce, Kur'an'dan önce, hitaptan önce olduğunu göstermek üzere. Diyorum ki arkadaşlar şurada oturuyoruz varsan hepimiz müşrikiz. Arap toplumunda ya da herhangi bir hepimiz müşrikiz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Oturduk böyle. O arada kapı çaldı. İçeri birisi girdi. Dedi ki ya arkadaşlar bana benim adım Muhammed. Hazreti Peygamber'den bahsediyor. Benim adım Muhammed. Bana 5 dakika ayırabilir misiniz? Bir şey söyleyeceğim size. Buyurun. 5 dakika bize Allah'tan, alemden, kozmik sistemden, gelecekten, ahiretten 5 dakika dinliyoruz. Sonra diyoruz ki vah çok güzel ya, iyi yani gayet iyi yani bunları makul, iyi yani. Peygamberin söylediğini iyi diyen nedir? Yani bunu söylememizi sağlayan hangi yeti var bizde? Bitti. Akıl. Aklınızda diyorsunuz ki, dolayısıyla peygamberin mesajından önce, Kur'an'dan önce onu değerlendirecek bir yetiyi içimize koyarak Allah kendi sistemini garantiye almış oldu. O sistemi bozduğunuz anda irrasyonalite, akıl dışılık da onun bozulmasının sebebi. Türkiye, yani dünyada Müslümanların başına gelen felaket bu. Yani dinin üzerine oturduğu o nirengi noktasını, o dengeyi, şirazeyi, çerçeveyi dağıttık, bozduk. Rasyonaliteyi üzerine oturduğu zemini altından çektik ve bu gitti. Şimdi bunu yani peygamberin anlattığı derken mesela bir espri olsun diye söyleyeceğim. Bir arkadaşımız dinler tarihinden Hindistan'a gitti pandemi öncesi 4-5 yıl önce. Hazırlamış, sosyal bilimlere teslim edecek. Hocam dedi size de bir nüsha vereyim dedi ama siz bunu okumazsınız dedi, okumayacaksınız, vaktiniz olmayacak. Ben size bir iki anekdot anlatayım dedi, hoşunuza gidecek. Bir Hindu ile oturduk diyor, konuşuyoruz. İşte Allah anlayışı, panteistler ya, Hindular, panteizm var. Onu anlatıyor bana. Dedi ki benim işte 5000 ilahım var. Şu ihtiyacım için bu, bu ihtiyacım için garantilemiş. Her bir ihtiyaç için bir tanrı, 5000 ilah, 5000 tanrı. Ben de ona dedim ki ya 5000 tanrım olur ya dedim. Ben sana İslam'ınkini anlatayım diyor. Ayet-el Kürsi işte, İhlas neyse bir anlattım. Tek olacak diyor. Adam dinledi diyor. Abi dedi bu harika, mükemmel dedi. Onu da alıyorum dedi. Şimdi oldu 5001 dedi. Şimdi arkadaş diyor şok oldum, diye hiç beklemiyordum. Adam ciddi ciddi diyor. Mükemmel aldım onu da diyor. Şimdi ya bunu anlattığınızda ya yani bu makuliyetin oldukça ötesinde yani. Dolayısıyla oradaki iddia, bugün çok farklı din anlatımları, anlayışları var. Çoğu sen dinlediğin zaman diyorsun abi bu mitoloji ya bu anlattığı şey. Öbürü diyorsun ki bu kurgu. Yani biz diyelim kendisine siyasal pozisyonunu tahkim etmek için oradan bir yorum getiriyor. Şeyi çok hoşuma gider. Ya şöyle bir ilke diye bir arkadaşımız onu söyledi. Kim söyledi? Hatırlayamadım ama yani sohbet ederken ayaküstü bir şey söyledi. Buradan bile olabilir o arkadaşımız. Şu cümleyi kurdu. Hemen onu zihnime yazdım. Dedi ki Hazreti Peygamber vefat ettiğinde ben arkamda işte sarılmanız için Ömer'i, Ebu Bekir'i yani bir kişiyi bırakmıyorum. Kur'an'ı bırakıyorum. Dolayısıyla ilkeleri yani bu din ilkeler kitabıdır. Bir karizma. Karizma dini değil yani. Peygamber bile kendisine söyler Kur'an-ı Kerim. Ve Rabbeke fekebbir. Yani bu davayı anlatırken Rabbini öne çıkaracaksın. Müddessir suresine ve Rabbeke fekebbir. Burada yüceltilecek olan Allah'ın kendisidir. Yani bu mesaj olmasa Hazreti Peygamber'in yapacak hiçbir şey yok. Sıfır. Gerçekten hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla bu o makuliyet zeminini kaybetmeden bütün her şeyin, bütün varlıkların üzerinde ilkeler bütünü, onu temsil eden bir varlık elimizi güçlendirecek. İnsanlarla konuşurken yani bunu söylediğiniz zaman bir ta eskiden beri rahipler grubu, din adamları grubu biliyorsunuz Yunan'da da böyle, Hindistan'da da böyle, Yahudi geleneğinde de bu grup en üst gruplar içerisindedir her zaman. Neden? Çünkü çok güçlü bir erk var elinde. Ya geldik bugün içine düştüğümüz pozisyona bak yani. Nasıl oldu yani? Fark ediyor musunuz olayı? Bir mesaj, çok güçlü bir mesaj, tarihi evirip çeviren bir mesaj, tarihin akışını belirleyen peygamberler yani. Geldiğimiz noktada dolayısıyla bu kritik, reflektif teoloji dediğim ve bol miktarda bu kritiği ben yapmaya çalışıyorum. Ama bu eleştiriyi son iki dakika, bu eleştiriyi yaparken şundan da endişe ediyorum. Yani eleştiriyi yapıp insanları muallakta bırakmadan çözüm önermek, bir yol, yordam göstermek. Bunun da imkanı var. Yani umut teolojisi diye Almanya'da çok meşhurdur. Umut teolojisi. Bunun bir yolu var. Yani bir kurtuluşu var, bir çıkışı var. Şu ayet hep benim için çok değerli olmuştur. Lokman peygamberin oğluna tavsiyesini Kur'an-ı Kerim alıyor. O karşılaştı. Mesela benim çalışmamı acayip motive eder beni. Yani. Ya birileri bilecek, bilmeyecek, okuyacak, okumayacak. Ya hiç umurunda değil. Ya da bir iyilik yapıyorsun. Yani bunu birisi görsün diye yapmazsın. Bunun kanıtı şudur. Ama kör bir adam yok. Karşıdan karşıya geçecek. Ortada kimse yok. Sen onu tutuyorsun kolundan karşıya geçiriyorsun. Adam seni görmüyor. Demek ki iyilik görülsün diye yapılmaz. Yani iyilik iyilik olduğu için yapılır. Dolayısıyla iyilik insanın iyilik yapma insanın genetiğinde var. Ya üstünü kapatırsın, öldürürsün ya da yaparsın. Diyor ki oğluna Lokman bir iyilik yap. İnsanların yaşamına dokunan bir şey yap. Bu göklerde de olsa, yerin dibinde, bağrında da olsa, denizin karanlık dibinde de olsa Allah onu bir gün senin karşına çıkarır. Aa süper. Benim hesabım diyorsun abi Allah'la, hiç kimse öyle değil. Şimdi bu güveni eğer duymuyorsan zaten o senin problemin. Duyuyorsan da Rahat bir yaşam sürersin çünkü emeğinin karşılığını vermeyi garantileyen bir varlık var orada. Tamam, işte bu seni rahatlatır, konforun bu. Şöyle bir bu bir okumanı rica edeceğim şurayı. Burada bir İhdina Sırat-ı Müstakim Fatiha suresindeki bir Kur'an yorum denemesi var burada. Üç kelimeyi yorumlamaya çalışıyorum kendimce. Şurada bir başlık attım. İhtina talebi diye. Şu küçük başlıkla şurada azıcık okuyabilir misin? Ben gel buraya lütfen. Gel şeye kayda gir.
Hocam Dini Cevaplar kitapları kapanıyor yalnız. Ahmet memnun olmaz onunla.
Hocam biz montajda diyeceğim
ben. Tamam. vay. Vay güzel.
İhtina talebi. Hatırlatma, unutulmama niyazıdır. İhtina. Bir hatırlatma ve hatırlanmama talebidir.
Hatırlanma.
Hatırlanma talebidir. Bu dinlerin kadim misyonudur. Zira insanlar unutmaya yatkındır ve tarih boyunca insanoğluna hakikatin tekrar tekrar hatırlatılması gerekmiştir. İnsan hata yapan, günah işleyen ve üstelik bu döngüyü sürekli tekrarlayan biri olduğunu bilerek Allah'ın kapısına gelip hatırlanma, unutulmama niyazında bulunmaktadır. Ey Rabbimiz.
Evet, orayı alalım.
Ey Rabbimiz, bize kendimize ve insan kardeşlerimize zarar vermemize sebep olacak ve bizi pişmanlığa sürükleyecek hata ve günaha kaymayacak bir bilgi, hidayet ver. Bize değiştirebileceklerimiz için cesaret, değiştiremeyeceklerimiz için sabır, bu ikisi arasındaki farkı görebilecek bir basiret lütfeyle.
Ya bunu çok seviyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ya şu ifade çok hoş. Yani değiştiremeyeceklerimiz, çünkü hayat böyle yani. Bazı şey öyle şeyler var ki yani kişisel olarak, bireysel olarak üstesinden gelemiyorsun. Değiştiremeyeceklerimiz karşısında sabır, değiştirebileceğimiz şeyler için cesaret ve bu ikisi arasındaki farkı görebilecek bir basiret ihsan eyle. Süper dua yani. Kesinlikle. Şimdi yine Maturidi örneğini vereceğim, gerçekçi olduğu için diyor ki bütün peygamberlerin davası aynı dava. Yani ilkesel olarak aynı şeye çağırıyorlar. Doğru mu? Din dediğin bu. Hepsinde ortak. Ama bunların bir kısmı başarılı olmuş, bir kısmı öldürülmüş, bir kısmının adını tarih hiç anmıyor. Fark ne diyor? Neden bir kısmı başarılı oldu? Yani aynı ilkeler. Bu şu demek değil işte bak. Yani davanın hak olması, çok doğru bir iş yapıyor olman, onun herkes tarafından kabul edilmesini garantilemiyor. Bu nasıl oluyor? Maturidi'nin verdiği cevap şu. Çok işte gerçekçi olduğu için. Çünkü diyor bazılarının hak davasını destekleyenler oldu, diğerlerini desteklemediler, o kadar. Yani demek ki bir davayı destekleyen insanlarla ancak dava büyüyor ve haklı bir dava olarak tarihte yer tutuyor. Yoksa bu çok gerçekçi. Şimdi öyle olunca diyelim ki mesela bir hadisçi hocamız, yani çoğunuzun bilebileceği bir isim ama vermeyeceğim ismi. Ondan benim tematik kelam toplantılar için bir sunum istemiştim. Hadisle ilgili konuşurken orada bir şey söyledi. Biliyorsun dedi, hadis yöneticilerin, yönetici grubun en sevdiği hadisçiler, en sevdiği insanlardır dedi. Neden dedim? Çünkü onlara en fazla malzeme, kullanışlı malzeme onlar tedarik ederler dedi. Şimdi yani kendi davaları için kullanabilecekleri malzeme devşiriyor adam. Çoğunluğu sağlayamadığın zaman senin en hak davan yani sahipsiz, çekip gidiyor. En batılı, yani şöyle düşün, işte Nazileri düşünün lütfen. Yani Hitler, adam seçimle geldi. Sivil adam yani geldi. Ondan sonra giydi asker elbisesini. Adam bütün Almanya'yı, Birinci Dünya Savaşı'nda kırılan Alman onurunu ben size yeniden iade edeceğim diyerek bütün milleti peşine sürükledi. Ve Almanları perişan ettirdi yani. Diz çöktürdü değil mi yani? Potsdam Anlaşması'nın maddelerini okuduğunuz zaman Almanya'ya yapılabilecek en büyük felaketi yaptırdı adam yani. Tarım makinelerini bile ellerinden aldılar. Silaha dönüşebilir bu, makinedir yani diye. Şimdi en batıl davaya, yani Martin Heidegger gibi işte 20. yüzyılın en önemli varlık filozoflarından birisi, adamın rektörü yani. Gitti arka faşistlik yaptı arkasından yani. Yahudi karşıtlığı yaptı yani.
Hessere değil mi hocam?
Efendim?
Hessere.
Evet. Hocası. Evet. Şimdi ya, insan şaşırıyor gerçekten. Batıl bir şey öyle bir kartopu gibi büyüyor ki, hak dava gibi en sonunda gidip duvara çarpınca insanlar olayı fark ediyor. O zaman gerçekten insanlık için çok iyi olan, insanlık için çok iyi olan nedir bu? Yani herkes, adama sorarsanız o da diyor ben yani nihayetinde insanlık için çalışıyorum. 2001'de Irak'a girdiği zaman George Bush da biz Amerika işte Irak'ı özgürleştireceğiz ya falan. Herhalde adamı dinlesen demokrasi götüreceğiz ya. Onlar her biri özgür vatandaşlar olacak diye. O adam meğer ironi yapıyormuş yani. Hepimiz biliyoruz da yani. Özgürleştireceğiz derken dünyadan göndereceğiz yani. Özgür olacak ebediyen yani. Yani 1 milyon Iraklının canını okudu yani. Şimdi tarihte Kur'an-ı Kerim'de bir ifade var. Mesulat diye. Misil, benzer kelimesinden gelir. Mesulat. Tarihte aynı olaylar döner durur diyor. Döner, mesulat ve bunu tarihi eleştirmek için Kur'an-ı Kerim kullanır.
Hocam hangi
dönüp duruyor acaba? Şu anda numarası aklımda yok. Mesulat benim tarihle ilgili bir yazım var. Orada görebilirsiniz. Bir de indirebileceğiniz çok güzel bir doktora tezi var. Benim danışmanlığımda yapıldı. Rıza Korkmazgöz. Kur'an'ın tarih felsefesiyle ilgili. Orada epey üzerinde durduk onun. Mesulat ifadesi bir tarih eleştirisidir. Tarihin, yani hak davan var sözde. İlkelerimiz var, prensiplerimiz var. Nedir o? Yani bunu evrensel bir, yani bir iddia eğer evrensel değilse, yerelse, ondan hiçbir hayır gelmez yani. Hiçbir hayır gelmez. Bütün insanlık için bir anlam ifade etmiyorsa bir kelime, oradan bir şey gelmez. Dolayısıyla değerlendirirken, yani bir Müslümanın iddiasını kulak verin, o kadar yerel, o kadar lokal, o kadar dışlayıcı, yani Müslüman olmayan insanlarla ilgili aleyhlerinde kurduğu bir cümle mesela. Oysa şöyle başlar yani, Teâlev ilâ kelimetin. Kur'an-ı Kerim yani. İnsanları bir önce bir ortak kelime etrafında bir uzlaşalım. Ya hepimizi, nedir ortak kelime? Mesela Allah ortak bir varlıktır hepimiz için. İnsan ortak bir terimdir. Kelimelere inin. Kaygının, korkunun olmadığı bir dünyayı var etmek. Herkesin altına, tamam bunun için hepimiz yola gireriz derler. Yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hazırlanırken işte Ruslar bir tarafta çalışıyor, Amerikalılar bir tarafta çalışıyor. Bir beyanname hazırlıyorlar abi. Hiçbir beyanname karşılık bulmadı. Çünkü herkes kendi perspektifinden bakıyor. En sonunda dediler ki bunu bir filozofa yazdıralım. O insanlık penceresinden bunu yazar diye. Jean Maritain yazıyor ve ondan sonra diyorlar ki tamam abi. Bunu yap, bu perspektif, dinin perspektifi, felsefenin perspektifi, insanlığın perspektifi, böyle bir din ancak bugün iş görebilir. Bir eski bakan, hepinizin bildiği bir isim, vermeyeceğim şimdi ismini, onun oğlu, babası dedi ki, oğlum dedi, Amerika'dan gelecek, hocam dedi, soruları var, bir oturalım. Sorularını sorsun, biraz çocuğun kafası netlesin bazı noktalarda. Hay hay dedim, bir yemek yedik. Şimdi soru dedi ki, harika bir soru sordu çocuk. Diyorum, realistleri seviyorum yani. Dedi ki, hocam dedi, Amerika'da yaşıyorum, okuyorum dedi. İnsan haklarıysa, insan haklarının en alasını orada görüyorum. Liberal bir düşünce, özgürlük diyorsan, liberal sistem diyorsan hepsini görüyorum. Kur'an-ı Kerim'e yaslandığımda, gittiğimde bundan daha iyi bir şey bana vaat ediyorsa açıp bakayım. Yok değilse zaten en alasını ben buldum diyorum yani. Niye o zaman? Yani çok doğru bir soru. Doğru mu? Yani hayatı adam gibi yaşama iddiasındaysan ve bu konuda sana işte budur kardeşim diye birisi önüne bir şey koyduysa, bakıyorsan tamam o yani. Bundan daha iyisini bana söylemesi lazım hocam diyor Kur'an. Niye bakayım? Lütfen söyler misiniz? Şimdi anlattım ona ahlakla ilgili özellikle. Çünkü benim perspektifim Kur'an'ın, yani bugün insanlığa ne önereceksin? Ahlak, ben ahlaki bir sistem önerebilirim. Ahlak önerebileceğimiz. O ahlakın unsurları var mesela. Nedir? Irkçılığa reddiye. Çoğulculuk. Yani çoğunluğun tahakkümüne red. Çoğulculuk. Her görüşe bu kitabın içerisinde var. Her görüşe saygı. Tolere değil sadece saygı. Çünkü hayatı birlikte var etme. Birlikte kurma iradesi. Convivencia diye Endülüs'te Yitik Cennet kitabını yazdı iki Fransız. Yitik Cennet. Yani Avrupa'da insanların birbirini yediği bir dünya da orada Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar ortak bir dünya inşa ediyorlar. Beraber bak yitik cennet diyor adam ona. Şimdi bizim için o bir şey. Nostalji, vintage tamam mı? Tarihte kalmış yani. Nostaljik bir unsur. Oo, eskiden insanlar böyle yapıyorlardı. Şimdi hala bunu yapabilir miyiz'in derdinde bugün. Derdindeyiz. Şimdi ona verdiğim cevap şu. Sana yani af kelimesi, af. İnsanın, burada epey bir yer ayırdım ona, bulsam da keşke okuyabilsek orayı. Yani bir insanın başka birisini affetmesi konusunda ama ondan önce de birini affetmenin ancak insanın kendini affetmesiyle başlayabileceğini. Yani bu af teorisiyle ilgili herhangi bir kitap, yazı ben bu kadar derinlemesini hatırlamıyorum Kur'an-ı Kerim'de. Tövbe bile baştan sona kadar bir af felsefesidir. Tövbe. Yani şimdi bu affı sen hangi sistem sana şunu şunu yaptığın zaman bile affet diyecek. Yani standardı, çünkü affettiğin anda hiyerarşik olarak üste çıkarsın. Affettiğin anda yukarıdasındır. Ve Kur'an-ı Kerim kendi mümini sürekli onurlu. Bak adam diyor ki ver. Ya sadaka ver, infak et ve ya 3 kuruş da olsa ver. Neden? Çünkü vermenin onuruyla seni yüceltmek istiyor. O kadar basit. Ya ne verdiğin mesele değil. 1 lira ver ama yeter ki verdiğin zaman yücelirsin. Ya bu kitaba azıcık yaklaşan insanı Allah yükseltmek, onurlandırmak, standardın üstüne çıkarmak istiyor. Affetme ile ilgili epey konuştum. Tamam hocam dedi. Anladım. Çünkü bu yok. Yani sen Amerika toplumunda yaşıyorsun. Amerikan toplumunda Samuel Huntington denilen faşist ölmeden önce biz kimiz diye bir şey yazdı. Amerikan toplumu kimdir? Wasp'tır dedi yani. Bir white olacak, iki Anglo-Sakson olacak, 3 protestan olacak. Bunlar değilsen, Katoliksen Amerika'nın gayrimeşru çocuğusundur. Yahudiysen öylesindir. Müslümansan öyle. Afro-Amerikansan zaten hiç esamen okunmaz. Latinoysan zaten yoksun. Irkçılık işte. Yani protestan, beyaz, Anglo-Sakson, tamam bitti. Bunlar olmadan Amerikalı olamazsın sen. Şimdi biz ne diyoruz? Biz ne diyoruz? Yani çoğulculuk, dünyanın bugün geldiği nokta şu arkadaşlar, özetleyeyim bu kısmı, sonra belki sorularınız ya da katkılarınız gelsin. Dünyada neyin eksikliğini bugün çekiyorsak, devrimi oradan yapabiliriz. Bakın ne eksikse, eksik olan neyse. Ekonomi mi eksik? Ekonomi eksik değil ama ekonomide adaletsizlik eksik. Hakkaniyetsizlik eksik. Oradan, yani emek sömürüsü var. Oradan gidilebilir. Bunu şimdi birkaç sene önce adam aradı, dedi ki hocam dedi 1 Mayıs için dedi bize bir yazı yazabilir misiniz? 1 Mayıs için komünistlerin bayramı denilen, muhafazakarların şiddetle uzak durduğu 1 Mayıs için, bir daha şöyle, yani ayakların ibadeti dediğim bir şey var. Ayakların ibadeti. Her organın bir ibadeti var. Aklın ibadeti düşünmek. Ayakların ibadeti sendikal faaliyetler. Yani bir hakkın tahakkuku için, bir hakkın tahakkuku için ister dinsiz, imansız, komünist, Allahsız bir adam, isterse en radikal Müslüman, hiç fark etmez. Kim yürüyorsa ibadet yapıyor. Kim yürüyorsa ibadet yapıyor. Yeter ki bir hak tahakkuk etsin. Ayakların ibadet. Emri bil maruf, nehyanil münkeri sendikalar yapıyor. İster komünist olsun, ister Müslüman olsun. Biz zannediyoruz ki emri bil maruf, nehyanil münkeri sadece Müslümanlar yapar. Öyle değil işte. Kur'an zannediyoruz ki sadece Müslümanların kitabı. Hayır. Yani Amerikan Anayasası'nı yaparken Kur'an'ı nasıl okudular diye bir makale var. Makalenin adını hatırlamaya çalışıyorum. How Thomas Jefferson Read the Quran diye bir makale. J. Sutor'a bakarsanız karşınıza çıkar. How Thomas Jefferson Read the Quran. Yani anayasayı yaparken Amerikalılar, Amerika'nın o ilk babalar Kur'an'ı açmışlar, önüne koymuşlar. Ya bu kadar tarihi evirmiş, çevirmiş, devrim yapmış, hızlı bir şekilde toprak elde etmiş, yayılmış bir kitap. Bunu nasıl becerdi kardeşim? Kanun burada nedir, ne değildir? Şeriat diyorlar nedir, ne değildir? Bütün bunlara bakalım diye açmış Kur'an'a bakmışlar. Bu çok doğal bir şey. Şimdi öyle olunca hakkın tahakkukunu sağlayacak bir kaynak olarak Kur'an-ı Kerim'in ya peygamberlere yaptırdığı bu ya. Yani peygamber geldiği zaman bakıyor bu toplumda ne eksik. Ta başta söylediğim şey. Bugün de ona bakacağız. Ne eksik? Son burayla ilgili bir örnek vereyim ben size. İşin ciddiyetini anlama açısından. Samiri diye bir adam geçer Kur'an-ı Kerim'de. Bizde Yasin Meral diye bir hocamız var. Bu Samiri ile ilgili çok güzel bir konuşma yaptı Kur'an Çalışmaları Vakfı'nda. İzlemenizi öneririm. Kur'an'da Samiri kimliği ile alakalı. Yani bildiğimiz Samiri o Mısır'dan İsrailoğulları çıkarken onların arasına karışmış birisi. Kendisi İsrailoğullarından birisi değil. Adam kripto bir tip yani. Kendisine daha önce bütün emanetler verilmiş, edilmiş, altınlar falan neyse. Verilen emanetlerin tamamını almış, cebe indirmiş ve Mısır'dan kaçmış ahaliyle beraber. Musa Tur-i Sina'ya çıktıktan sonra Musa Harun'u, kardeşini başlarına bırakıyor. Sonra geri döndüğünde bakıyor ki bütün millet rotadan çıkmış. Bildiğiniz hikaye bu. İşte buzağa tapma falan işte. Sonra sakalına yapışıyor Harun'un. Emanet ettiğim milletin haline bak diyor ya. Böyle mi bıraktın? Bunlar ne olmuş bunlara diyor. Harun da benim bir suçum yok diyor. Samiri'yi işaret ediyor. Ne yaptıysa diyor bu Samiri yaptı diyor. Milleti diyor yoldan çıkardı diyor. Şimdi Musa hitap ediyor Samiri'ye. Diyor ki ya ma hatbuke ya Samiri. Ya senin derdin neydi? Niye böyle bir şey yaptın? Ha, bu milleti niye yoldan çıkardın yani? Şimdi Samiri öyle bir cümle kuruyor ki işte Kur'an'ın tarih felsefesini anlama babından o cümlenin üzerine bir cümle yok. Yani bugün dinle ilgili nasıl bir strateji geliştirilebilir, anlama, anlatma, yeniden ihya, inşa adına ne koyarsanız, reform, ıslah, bütün tarihteki o projeleri düşünün. Ne yapılabilirin anahtar cümlesi var içerisinde. Diyor ki Samiri, dinin içerisinden öyle bir şeyi aldım, çektim, çıkardım ve Resul'ün getirdiği sistemin çökmesini böylece sağladım diyor. Yani elçinin, Resul'ün getirdiği sistemin içerisinden bir şeyi çektim ve dağıldı diyor. Çökerttim sistemi diyor, tamam. Fakat Kur'an-ı Kerim iletişim stratejisi onun ne olduğunu söylemiyor. Şimdi bakıyorum tefsirlere. Diyelim ki Fahrettin Razi'ye bakıyorum. Ya Samiri dinin içinden, yani Musa'nın getirdiği sistemin içerisinden bir şeyi çektim ve sistem çöktü diyor abi. Bir tuğla. Bu üst üste koyduğumuz şeyler olur ya. Ne o?
Cenga mı?
Cenga. Onu oynar. Cenga. Abi her şey böyle. Tamam onu çek, son anda bir tane o çektiğin, son bir şey var ya, onu çektiğinde birden yıkılıyor, ay falan oluyorsun. Şimdi adam öyle, yani başka şeyler çekebilirsin, yıkılmıyor. Ama öyle bir şeyi çekiyorsun ki bir parçayı çektiğinde küt aşağı iniyor. Adam diyor ki ben onu yaptım diyor. bir parçayı, önemli bir parçayı çektim ve sistemi çökerttim diyor. Ya peki merak ediyoruz ya, sen neyi çektin kardeşim ya? Neyi çektin de Lego Jenga neyse indi aşağıya? Onu söylemiyor. Fahrettin Razi'ye soruyoruz. Neyi çekti? Diyor ki tevhidi çekti diyor. Olabilir. Ha, peki niye Allah tevhidin olduğunu söylemiyor? Ayette bunu çıkardı diyebilir adam, demiyor. Kur'an-ı Kerim'in iletişim stratejisi dediğim nokta orada devreye giriyor. Her insan kendi döneminde neyin çekildiğini tespit etsin diye boş bırakılıyor. Dolayısıyla bugün bu toplumda neyi çektik ettik de din bu hale geldi sorusunu biz bugün soracağız. 100 yıl öncekiler 100 yıl önce sordular. Ne eksik bugün diyorum. Bugün ne eksik? Yani ahlak diyebilirsiniz ama ahlak çok genel bir ifade. Altına inelim. Kim? Adalet denilebilir. Merhamet denilebilir. Ya işte bu o zaman şu olacak. Yani neyin eksik olduğunu tespit ediyorsak onun ikamesine çalışacağız.
Kendilerinin yettiğini biliyorlar artık. Öyle bir ayet var ya.
İnsan kendi kendine yettiğini, istikbar,
teknoloji vesaire,
hani rahatlık. Ama yani teknoloji şöyle, dindar bir adam da teknoloji üretebilir. Hiç de böyle tekebbür, büyüklenme, kibirlenme yapmayabilir. İşte Diyanet'te transhümanizmle alakalı bir çalıştay yapıldı. Benden önce hocalarımız, arkadaşlarımız konuştular. Transhümanizm insanlığı şöyle yoldan çıkaracak, şöyle Allahsızlığı getirecek, böyle yapacak falan filan. Ben en sonunda bana denk geldi. Ben konuştum ve arkadaş dedi ki hocam bütün paradigmayı çökerttin dedi sen ya. Yani burada söylenenlerin hepsini birden boşa düşürdün. Ben tam tersini iddia ettim. Yani insanın sınırlı ve sonlu olduğu gerçeğini bilerek bunu aşan, bunu aşmaya çalışan, bunu telafi etmeye çalışan her mekanizmaya evet. Ben itiraz etmiyorum. Ben sınırlı ve sonlu bir varlığım. Bu bir gerçek.
Ama bir seçim yapınca itiraz etmiş olmuyor musunuz?
Efendim?
Bir seçim yaptığınız zaman ben Müslümanım diyerek diğerlerini hani bir nevi inkar etmek olmasa da elinizi böyle başka bir kenara koymuş olmuyor musunuz?
Evet, ilk soruyu da almış olduk böylece. Böylece soru cevap faslını başlatmış olalım. Yani şöyle bir ilke, ilkeleri çok önemsiyorum. İnsanlar kuruyor bu ilkeyi ama nihayetinde bir amaç var içinde. Şöyle denir. Def'i mefasit celbi menafiyeden evladır. Ama maslahatı halise de yoktur. Mefsedeti halise de yoktur. Şimdi bu ifade benim eskiden böyle yaşını başını almış hocaları dinlediğimizde böyle cümleler kurarlardı. Wow, çok ağır hoca falan derdim ben ona. Şimdi bunu ben kurunca diyorum ki arkadaşlar öyle wow, çok ağır hoca falan. Şimdi efendim? Ya adam ağır hocalık yani Osmanlıca söylediği için ağır hoca gibi geliyor. Söylediği şey çok basit, bir Türkçe ile ifade edersen şunu söylüyor adam.
Hocam bütün tadı kaçacak ama.
Efendim?
Osmanlıca kalsa sanki daha iyi.
Daha mı iyi olacak? Şöyle diyor. Def'i mefasit celbi menafiden evladır. Bunu tercüme edeceğim şimdi söyleyeceğim de. Farsça ders, bizde Farsça ders Ankara İlahiyat'ta zorunlu dersti. 2 yıl Farsça ders aldık, zorunlu ders. Halil İbrahim Sarıoğlu hocamız İranlılar adamı dinleyince adamın Türk olduğuna 1000 tane şahit isterlerdi yani. İranlı gibi, çünkü onun bir de fonetiği çok güzeldir. Şimdi bize dedi ki arkadaşlar dedi, Nerdiban pille pille dedi. Vah! Dedik herhalde Şadi Şirazi'den bir şiir okudu yani. Nerdiban pille pille dedi ilk derse. Ne diyor dedi sizce bu? Herhalde çok yüce bir şey söylüyor yani. Yo dedi, merdiven basamak basamaktır diyor. Ya şimdi. Yani nerdiban pille pille. Peki hocam dedik, senin baban da vardı orada. Sınıfa Erol. O sorabilirsin yani Erol'a. Şimdi burada da def-i mefasit, celbi menafiden evladır falan deyince wow. Aslında şunu diyor. Bir meseleye ne diyelim, ortaya bir şey sürülüyor, bir ürün geliyor ya da bir söz söylenecek, bir çözüm neyse. Diyor ki, onun ortaya çıkaracağı zararlardan kaçınmak, getireceği faydalardan öncedir. Yani zarardan kaçınmak önceliklidir. Önce meydana gelecek zarar. Yani şöyle diyelim, bir anne 6 aylık bir çocuğa hamile bir anne, karnında diyelim işte Allah korusun bir anomali çocukta tespit ediliyor ve hamilelik sonlandırılsın mı sonlandırılmasın mı tartışması açılıyor. Ha, bu tartışmada ilke çalışıyor. Meydana gelecek kötülükleri ortadan kaldırmak faydadan öncedir. Önce kötülüklerin defedilmesi esastır. Ama arkadan devam ediyor. Maslahat-ı halise de yoktur, mefsedet-i halise de yoktur. Yani hiçbir olayda pür, her şeyiyle burada bir yarar, maslahat var, insan yararı, ya da bütünüyle burada bir zarar var. Öyle bir şey yoktur. Yani bir şeyin hem iyi hem kötü tarafı vardır. O zaman bir muhasebe yaparsın durumuna göre. O zaman da transhümanizm meselesinde arkadaşlar onu söyledim. Yani bütün millet tuttuğunu sabahtan beri karşı çıkıyor. Biz buna karşıyız. Ya bir şeyin bütünüyle zararlı olduğunu söyleyemezsiniz. Bütünüyle faydalı olduğunu da söyleyemezsiniz. O zaman muhasebesini yapacağız kardeşim. Koyalım ortaya iddialarını. Ya transhümanizm Allahsızlık demekmiş. Kim diyor? Ya onu sen kurguluyorsun yani. Öyle bir şey yok. Neyse, o parantez içerisinde. Yani bunu belki söylediğinize, yani şöyle, Müslümanlığımız, Müslüman olmaklığımız çarşı her şeye karşıya döndü burada yani. Şimdi Diyanet'in pozisyonu hep onlara öyle söylüyorum. Yani şuna karşıyız, moderniteye karşıyız, aydınlanmaya karşıyız, sekülerizme karşıyız, şuna karşıyız, buna. Çarşı her şeye karşı diyorum abi, siz neye, her şeye karşı olmakla bu iş olmuyor ki.
Olmadı.
Muhasebesini yapmadınız çünkü, muhasebesini yapmıyorsunuz ki. Yani siz eğer öyle olsaydı, siz diyelim işte bugün o post modernite, post sekülerizm, post metafizik, yani post dediğimiz bütün akımlar bir kritik, eleştiri içerir. Hepsi. Modernitenin eleştirisini içerir, sekülerizmin eleştirisini, metafiziğin eleştirisini. Adam kendi içinde zaten kendini eleştiriyor. O eleştirilere bakarak, kritize ederek. Bunu bizde kelamda en iyi yapanlardan bir tanesi, yani çok öylesine yeri gelmişken söylemek isterim. Adududdin el-İci diye bir kelamcımız var. O David Hume'un Batı felsefesinde, İskoç felsefesinde David Hume'un yaptığı şeyi adam yapıyor. Diyor ki David Hume, masamın üzerinde, yani masaya oturduğumda diyor, yani felsefeyi kastediyor. Masamın üzerinde kilerinde öyle bir çürük, sakat bir şey varsa onları masada bulundurmak istemem. Onları süpürüp atarım masadan diyor. Temizlerim önce masamı diyor. Tamam. Benzer bir şey Adududdin el-İci diyor. Benden önce yazılıp çizilenleri tahkik ederim diyor. Tahkik hakikat sorgulaması demek. Hakka, hakikate uygunluk sorgulamasından geçiririm. Hakikate uygun olmayanları masadan süpürür atarım diyor. Şimdi bunu söylediğiniz zaman, ya bugün bunu söyleseniz, vav bu adam acaba geleneğe karşı mı? Yani şöyle bir cümle kuruyorsunuz diyelim, İslam akıl dinidir dediğiniz anda adam diyor ki tamam, anlaşıldı bu.
Modernist.
Tamam, modernist. Okey, anlaşıldı. Deseniz ki yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediğiniz zaman o tamam, bu okey yani. Salavat getirdiğine göre bir şey. Yani şimdi ya Hazreti Peygamber'in, ya onu benimle mi tartışacaksın yani? Her insanı bırakın, kendi içerisindedir Hazreti Peygamber'e sevgisi, selamı, saygısı. Nedir yani bunu bu kadar ideolojiye dönüştürüp de insanları, değil mi yani? Hastalıklı bir ruh hali yani. Hastalıklı bir ruh hali. Bu dün Caner Hoca'ya anlattım. Ben dedi bunu hocam alırım, bu başka yerde anlatırız dediği bir fıkra anlatacağım size. Bu Ali Emiri Kültür Merkezi'nde çok büyük bir organizasyon vardı birkaç ay önce. Herkes ciddi ciddi çıkıp İslam dünyasının sorunlarını, bir sempozyum yapıldı. İslam dünyasının sorunları ve çözüm önerileri. Orada ağır abiler, herkes konuşuyor diyor. Ben de çıktım. Açılış, ilk oturum. Dedim ben fıkra anlatacağım dedim size. Fıkra şu. Onun fıkranın kaynağı da Zagreb'te. Sağ olsun yani Zagreb'de yaşayan ama Arnavut asıllı bir psikiyatri doktoru anlattı. Dedi ki Nasreddin Hoca her gün evinin etrafını ekmek kırıntılarıyla çevirirmiş. Bir halka. Evinin etrafını her sabah. Ekmek kırıntıları. Komşusu demiş hocam hayırdır sen ne yapıyorsun? Demiş ki kaplanlar evime saldırmasın diye evin etrafını gördüğün gibi ekmek kırıntılarıyla çeviriyorum yani her sabah. İyi de demiş bu bölgede kaplan yok ki. Hoca demiş bak sonucunu şimdiden aldık. Sonucunu şimdiden aldık gördüğün gibi demiş. Şimdi ama bunun üzerine adam esas yorumunu yaptı. Dedi ki arkadaşlar dedi bu şizoid, nevrotik, hasta bir zihnin halidir. Sebeplerle sonuçları birbirine karıştırır dedi. Müthiş, müthiş. Sebeplerle sonuçları birbirine karıştırır. Hasta bir hal, hasta bir ruh. Şimdi bugün bizim bu meseleleri konuşurken yani birisine işte o öyle, bu böyle abi, bu enerjimizi boşa harcayan sebeplerle yani şizoid, nevrotik bir zihin hali birilerinde hakim ve bu bulaşıcı. Bulaşıcı olmaması için lütfen kendinizi tecrit edin ve uzak durun diyorum. Ben kendim bütün politikam yani uzun süredir aynı politikayı güdüyorum. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek politikam var benim. Fark ediyorsunuzdur yani. Sebep bu, bulaşıcıdır. Bulaştırmamak lazım kendine diye. Evet.